bu denli büyük kurtuluş.
Dördüncü bölüm. Günahla karşılaştırıldığında büyük bir kurtuluş. Kurtuluşun harikaları ve büyüklüğü, en iyi günahın korkunçluğu karşısında görülür. Günah, cennette ortaya çıkmıştır. Seher'in oğlu koruyucu bir keruf, Tanrı'nın kutsal dağına yerleştirilmiş, İblis Tanrı'nın en olağanüstü ve kendisine en yakın olan yaratıklarından biriydi. Tanrı'nın bir yaratığı olduğu halde, ona bağımlı olmayı reddetmişti. Tanrı'ya baş kaldırdı ve kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım dedi. Yaşaya 14. bölüm 12-14 ve Hezekiel 28. bölüm 14. ayet. İblisin günahı nedeniyle daha çok onun egemenliği altında olan dünyada bir kıyamet günü olduğu ve bu nedenle yaratılış günlerinin aslında eski dünyanın yeniden onarılması olduğu yönünde pek çok düşünce vardır. Bu ilginç konuyla ilgili görüşleri okumak isterseniz, Pember'ın Dünyanın En Eski Çağları adlı kitabının 2. ve 3. bölümlerini okuyabilirsiniz. 6. günde Tanrı bütünüyle yeni bir tür varlık olan, daha önce hiç var olmamış olan insanı yarattı. Onları kadın ve erkek olarak yaratıp, onlara onardığı dünya üzerinde iblisin sahip olduğu egemenliği verdi. Yaratılış 1:26-27. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan insan kusursuzdu. Yaratılış 1. bölüm 26. ayet. Fakat yılan biçimine bürünen iblis, Tanrı'nın yeni yaratığına gelip, onun da günah işlemesine neden oldu. Günahın korkunçluğunu anlamak için, günahın doğasının ne olduğunu, günahın dışsal görünümünün altında ne yattığını anlamak son derece önemlidir.
Günahın asıl doğası. Tanrı'nın insanı yarattığını daha önce de belirtmiştik. Yaratmak demek, yoktan var etmek demektir. Yaratılış 2. bölüm 7. ayette dediği gibi, Tanrı insanı topraktan yaratmış olsa da bir avuç toprağın dışında insanı oluşturan şeyler yoktan var edilmiştir. Başlangıçta Tanrı dünyayı da yoktan var etmiştir. Bu nedenle insanda olan ve insanın sahip olduğu her şey Tanrı'dandır. İnsan sahip olduğu her şey için Tanrı'ya borçludur.
Yoktan insan var eden, yine yoktan insanın gereksinim duyduğu her şeyi yaratabilir. Tanrı insanı yarattığında, yarattığına bakma sorumluluğunu da üstlenmiştir. Adem bahçesini hazırladığında, Yaratılış 2. bölüm 8. ayette, insanın bütün gereksinimlerini karşılamayı amaçladığını göstermiştir. Buradan insan açısından çıkacak en mantıklı sonuç, Tanrı'ya yaratıcısına tam anlamıyla bağımlı olmak ve itaat etmekti. Ne var ki yaratılmış olan insan, uzun bir süre Tanrı'ya bağımlı olmayı sürdüremedi. İşte insanın günahının uzun ve korkunç öyküsü böyle başlar. İnsanın ilk günahının ve günahın insan ırkına bulaşmış olmasının öyküsü Romalılar 5. bölüm 12. ayet. Yaratılış kitabının 3. bölümünün ilk 7 ayetinde anlatılmaktadır. Yılan yani iblis, Vahiy 12. bölüm 9. ayet ve 20. bölüm 2. ayette kadına şöyle der. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Bu soruda üstü kapalı bir şekilde Tanrı'nın sağlayışı konusunda iyiliğinden duyulan kuşku bulunmaktadır. Tanrı insanın iyi ile kötüyü bilme ağacından yemesini yasaklamıştı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayet. İblis, Tanrı'nın bunu yapmakla insandan iyi bir şeyleri sakladığını ima ediyordu.
Bu sorunun amacı, İnsanın yaratıcısına olan tam güvenini ve bağımlılığını kırmaktı ve iblis tam olarak bunu gerçekleştirdi. Kadın Tanrı'ya güvenmek yerine Tanrı'nın buyruğundan kuşku duymaya başladı. Başta Tanrı kendilerine söylemediği halde Tanrı'nın sözüne iki sözcük de ekledi. Ona dokunmayın. Eklenen bu sözcükler Tanrı'nın buyruğunun mantıksız görünmesine neden olmuştu. Artık Tanrı'nın sözüne kuşku duymadan inanmıyor, iman yerine mantığını kullanıyordu. Ne yapacağına karar vermek için kendisine bakıyordu. İnsan, Tanrı'nın sözünün geçerliliğini tarttığında durum her zaman böyledir.
İblisin tek bir kez daha itelemesi gerekiyordu. Tanrı'nın meyveden yedikleri gün öleceklerine ilişkin sözleriyle çelişerek, ağacın meyvesini yediklerinde gözlerinin açılacağını ve iyi ile kötüyü bileceklerini, Tanrı gibi olacaklarını söyledi. Tanrı gibi olmak ve ona bağımlı olmamak karşı koyulamayacak bir arzuydu. Kadın meyveyi aldı, yedi ve yemesi için kocasına verdi. Bu basit davranışla yaratılmış olan Tanrı'ya başkaldırmış oldu ve artık ona bağımlı olma durumundan uzaklaştı. İnsan bu davranışıyla yaratıcısından bağımsız olarak var olmayı arzuladığını ifade etmiş oldu. İnsanın Tanrı olmadan da yaşayabileceğini düşünmesi ve hatta Tanrı'ya ihtiyaç duygusunun olmaması ve Tanrı'yı düşünmeden yaşaması günahtır. Bu durum insan gelişmiş ya da üstün ahlaki değerlere sahip olsa da, yozlaşmış bir karaktere sahip olsa da geçerlidir. İnsanın iyi davranışları bu durumda belirleyici değildir. Önemli olan insanın Tanrı'ya karşı tutumudur. O halde günah, Tanrı'nın yarattıkları tarafından bir kenara itilmesi ve Tanrı'nın yerini yarattıklarının almasıdır.
İnsanın kendine güvenmesi ve Tanrı'ya bağımlı olmayı bir kenara bırakması, Tanrı'yı Tanrı olarak onurlandırmaması, gereken yüceliği vermemesidir. Bunun sonucu olarak insan kendini ve kendi işlerini yüceltir. İnsanın kendini yüceltmesinin en iyi örneklerinden birini Nebukadnezar'da görürüz. Bir gün sarayında dolaşırken şöyle demiştir: İşte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil. Daniel 4. bölüm 30. ayette. İlk günah işlendiğinden beri insanlar kendi başarılarıyla övünme, neyse ve ne yapılıyorsa hepsinin Tanrı'dan olduğunu kabul etmeme alışkanlığındadır.
Tanrı'ya bütünüyle bağımlı olmayı reddetmek, aynı zamanda yaşamına yön verirken insanın Tanrı'nın iradesini reddetmesi ve bunun yerine kendi iradesini koymasıdır. Bu da Tanrı'nın sonsuz bilgeliği yerine insanın kendi bilgeliğine güvenmesi anlamına gelecektir. O halde günahın özü, insanın Tanrı'dan bağımsız, kendine bağımlı olması demektir. Bu da Tanrı'yı onurlandırmamak ve insanın kendini yüceltmesi olarak görülür. İnsan, Tanrı'nın isteğine göre yaşamak yerine kendi isteğine göre yaşar. Günahın dışsal görünümü. Birinci günah söz dinlememezlik ve hırsızlık. Çünkü insan kendisine ait olmayanı almıştı. Olmasına karşın bunlar insanın Tanrı'dan bağımsız olma tutumunun dışsal göstergeleriydi. Bu nedenle günah olarak adlandırdığımız bütün eylemler Tanrı'dan bağımsız olan içsel bir tutumun ifadesi ve kanıtıdır.
Elçi Pavlus bütün günahların insanın Tanrı'nın hak ettiği tutumu Tanrı'ya karşı göstermemesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koymuştur. Günahkar insan ırkına karşı şu suçlamada bulunur: Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler, tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doldular. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunları yalnızca yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Bunları Romalılara Mektup 1. bölüm 21. ayette, 1. bölüm 22. ayette ve yine Romalılara Mektup 1. bölüm 28 ve 32. ayetlerde okuyabilirsiniz. İnsanın Tanrı'ya bütünüyle bağımlı olmak, Tanrı'yı yaratıcısı olarak yüceltmek ve onun isteğine bağımlı kalarak doğru bir tutuma sahip olmak konusunda başarısız olması sonucunda bu korkunç günahlar ortaya çıkar.
Kutsal kitapta yukarıda günahın doğasıyla ilgili olarak verilen açıklamayı tam olarak onaylayan günah tanımını buluyoruz. İmana dayanmayan her şey günahtır. Romalılar 14. bölüm 23. ayet. İman Tanrı'ya dayanmaktır. Bu nedenle Tanrı'ya dayanarak yapılmayan her şey günahtır. Buna göre iyi gibi görünen şeyler dahi günah olabilir. Çoğu insan sadece ahlaksızlık yapmanın günah olduğunu düşünür. Bu doğru değildir. Günahın en büyük siperi, insanın kendi doğruluğuna güvenmesidir. Kötülük içinde insan, Tanrı'ya daha fazla ihtiyaç duyup, ona daha fazla güvenebilir. Kendi doğruluğuna güvenen kişilerse, böyle bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerine yeter, kendilerine güvenir ve bu nedenle ne kadar kültürlü, gelişmiş ve ahlaklı olsalar da Tanrı'dan çok uzakta olabilirler. İsa başkâhinlere ve Yahudilerin ileri gelenlerine şöyle söylemişti. Vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar. Matta 21. bölüm 31. ayet. İnsan doğası gereği günahlıdır. Günah sorununun çoğu zaman anlaşılmayan başka bir unsuru daha vardır. İnsan doğası gereği günahkardır. Adem günah işledikten sonra yaratıldığı zaman olduğu kişi değildi. Adem günah işleyerek günahkar olan tek kişiydi. Adem 130 yaşındayken kendi suretinde kendisine benzer bir oğul oldu. Yaratılış 5. bölüm 3. ayet. Adem günahkar olduğu gibi onun suretinde doğan oğlu da günahkardı. O zamandan beri İsa dışında doğan herkes günahkar olarak doğmuştur. Kral Davut şöyle yazmıştı. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Mezmurlar 51. bölüm 5. ayet. Adem'den günümüze kadar her insan için bu sözler geçerlidir. Günahkar doğası yüzünden insan günah işlemeden duramaz. Bu nedenle herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 3. bölüm 23. ayet. Günah Tanrı'ya karşı işlenir. Günahla ilgili olarak yukarıda söylediklerimizi dikkate aldığınızda artık günahın birincil olarak Tanrı'ya karşı işlendiğini söylememize gerek yoktur. Kral Davut halkından birine karşı korkunç bir günah işledikten sonra günahını Tanrı'ya itiraf edip şöyle demiştir. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Mezmurlar 51. bölüm 4. ayet. Günümüzde insanın sosyal ilişkileri üzerinde durulurken, insanın Tanrı'ya karşı tutumu ihmal edilmektedir. Bu nedenle, özünde Tanrı'dan bağımsız olmak olan günahın, Tanrı'ya karşı işlendiğini hatırlamak son derece önemlidir. İnsan, öncelikle bunun farkında olup, Tanrı'ya karşı doğru bir tutuma sahip olursa, sosyal ilişkileri de bundan doğru bir şekilde etkilenecektir.
Kurtuluşun harikaları. Günahı, yaratığın yaratıcısına karşı isyanı, Tanrı'dan bağımsız olma ve onun gibi olma, Tanrı'ya layık olan yüceliği kendine alma arzusu ve Tanrı'nın isteğini umursamama olarak gördüğümüzde korkunçluğu da açıkça görülür. İşte kurtuluş, günah sorununun bu yönüne eğilmektedir. Timoteus'a 1. mektup 1. bölüm 15. ayette şöyle yazar. Mesih İsa, günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Ancak Tanrı'nın sonsuz sevgisi isyankar insan için kurtuluş sağlama ve bunu kendi oğlunun yaşamı pahasına yapma düşüncesini ortaya çıkarabilirdi.
Kurtuluşun sadece günahla kaybedileni geri kazandırmadığını hatırladığımızda kurtuluş harikası daha da büyümektedir. En azından çağımızda kurtulanlar yazıldığı gibi Tanrı'nın oğlunun benzerliğine dönüştürülecekler. Romalılar 8. bölüm 29. ayet. Tanrı önünde sonsuzluk boyunca kutsal ve lekesiz sayılacaklar. Efesliler 1. bölüm 4. ayet. Baba Tanrı ve oğul Tanrı'nın bir olduğu gibi onlarla bir olacaklar. Yuhanna 17. bölüm 21. ayet. Ve işte o zaman Tanrı gibi olacaklardır. Yılanın insana teklif ettiği, insanın da isyan ederek kendi kendine gerçekleştirmeye çalıştığı gerçekleşecektir. Tanrı huzurundaki yerleri, günah yüreğine girmeden iblisin sahip olduğu yer olacak. Bununla birlikte ondan çok daha üstün bir düzeyde olacaklar. İnsanın isyankarlığını bağışlayan ve kendisi için yapmaya çalıştığını onun için yapan kurtuluş gerçekten de bu denli büyük bir kurtuluş sözlerini hak ediyor.